Ayrım 19, sayfa 116. Fatih'in imparatorluğunu örgütlemesi. Fatih, imparatorluğun yalnız ülke bakımından yaratıcısı değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, sosyal kurumlarını geliştirerek kesin şekillerini veren ve devletin gelecekteki siyasi gelişmelerini belirleyen de İstanbul Fatihidir. Fatih, bütün devlet yetkilerini elinde toplayan ve imparatorluğu mutlak şekilde bir merkezden idare eden bir padişah örneğini yaratmak için İktidarına karşı koyan ve koyabilecek tüm elemanları ortadan kaldırdı veya değiştirdi. Tahta çıkışında kendisine karşı isyan etmiş olan Yeniçerileri şiddetle cezalandırdı. Parantez içinde 1451. Birçoklarını ocaktan attı, yerlerine saraydaki avcı bölüklerinden Sekban adı altında yeni Yeniçeri bölükleri koydu. Yeniçeri ağlarını, kumandanlarını Sekbanlar arasından seçmeye başladı. Sonra maaşlarını arttırmak, silahlarını yenilemek ve miktarlarını 5.000'den 10.000'e çıkarmak suretiyle bu askeri imparatorluk ordusunun temel gücü haline getirdi. Her zaman için emri altında bulunan ve doğrudan doğruya şahsına bağlı olan bu kuvvet, parantez içinde Yeniçeri ağasını doğrudan doğruya padişah seçerdi, sayesinde imparatorluk içinde veya uçlarda çıkabilecek herhangi bir karşı hareketi önleyecek duruma geldi. Bu sayede bağımsız davranan güçlü uç beylerini sıradan sancak beyleri durumuna getirdi. Uçlar devlet için artık bir sorun olmaktan çıktı. Fatih, fethettiği önemli kalelere garnizon olarak Yeniçerileri yerleştirirdi. Parantez içinde 1460'ta Korint Kalesi'ne 400, 1461'de Trabzon Kalesi'ne 400 Yeniçeri yerleştirilmiştir. Bunlar o bölgede valiye veya başka bir otoriteye tabi değillerdi ve yalnız merkezden emir alırlardı. Bulundukları hisarlara kimse ayak atamazdı. Bu garnizonlar bu yerleri düşmandan korumakla kalmazlar, şehirlerde Müslüman halktan gayrimüslimlere gelebilecek kötü hareketleri önler, orada padişah emirlerinin uygulanmasını sağlardı. Bir kelimeyle Yeniçeriler eyaletlerde de padişah otoritesinin, merkez otoritenin temsilci görevini üstlenmiş bulunuyorlardı. Osmanlı idare sisteminde padişahın mutlak merkezi otoritesi hakkında Fatih, seleflerinden çok daha üstün bir inanç besliyordu. Halktan biri gibi camide cemaat arasında namaz kılan veya saray kapısında halkın şikayetlerini dinleyen babası II. Murat'tan farklı olarak Fatih, sarayda dahi ancak belli kimselere kendisine hitap ve arz imkanı veriyor, divan toplantılarında hazır bulunmayarak devlet işlerini ancak özel bir arz odasında devlet erkanı ile müzakere ediyor, sanki kişiliği kutsal bir imparator gibi davranıyordu. II. Murat, devlet işlerinde karar yetkisini gerçekte eski vezir ailesine mensup ulemadan Çandarlı Halil'e bırakırdı. Çandarlı 1430'da babası yerine kadı askerlikten vezir olmuş, 1436'da vezir-i azam olmuştu. 1453'e kadar 16 sene devletin gerçek sahibiydi. Fatih bu soylu viziri ancak İstanbul fethini başardıktan sonra bertaraf etmeye cesaret edebildi ve ondan sonra da Karamani Mehmet müstesna bütün vezir-i azamlarını kendi kulları arasından seçti. Böylece vezir-i azam padişahın mutlak vekili, onun emir ve arzularına mutlak surette bağlı birisi durumuna geliyordu. Bunlardan en ünlüsü Mahmut Paşa'yı Fatih bir bahane ile idam ettirmekten çekinmedi. Öbür taraftan o mutlak vekili olarak vezir-i azamın yetkilerini genişletmiştir. Sultanın eski hocası Molla Gürani, kadı askerliğinde ilmiyeye ait tayinleri vezir-i azama danışmadan yaptığı için istifaya zorlanmıştır. Beylik zamanından beri kadı askerler, sultanın devlet işlerinin düzenlenmesinde ve teşkilatlanmada en nüfuzlu yardımcıları olduğu gibi, vezir azamların da çoğu kez ulemadan seçildiklerini biliyoruz. Sonradan Molla Gürani kendisine vezirlik teklif edilince, bu makamın saraydan yetişen kullara özgü olduğunu ileri sürerek red cevabı verecektir. Fatih, vezir azamlara maliyenin bağımsız sorumlu başı olan defterdar üzerinde de daha sıkı bir kontrol hakkı tanımıştır. Vezir azam Mahmut Paşa'ya Rumeli Beylerbeyliği de verilerek, devletin en büyük eyalet sipahi ordusunu kontrol altında bulundurması sağlanmıştır. Fatih, vezir azamlarını kullarından seçtiği gibi, icraî ve siyasi iktidarın temsilcileri olarak idarenin her kademesinde yalnız kullarını kullanmıştır. Böylece valiler, timarlı sipahiler, vergi tahsildarları ve padişah yasağını uygulamaya yetkili bütün icra ajanlarını kullarından seçmiştir. Buna karşı şeriatın uygulanması yalnız ulema eline bırakılmıştır. Şer'i ve örfi kanunlara göre hüküm vermek yetkisine sahip olan kadılar, idarenin kontrolü görevini üstlenmişlerdir. Buna karşı olanlar, Hükümlerin yerine getirilmesini tamamıyla ehli örfe, yani padişahın icra yetkisini temsil eden kullara bırakmak zorundaydılar. Böylece idarede yargı ve yürütme ayrılmış oluyordu. Bununla beraber ilmiye sınıfının bey sınıfına geçmesi, kadılardan bey ve beyler beyi tayini kanuna göre mümkündü. Vezir-i Azam, padişahın mutlak vekili olarak maliye işlerini temsil eden defterdarın ve kanunun uygulanmasından sorumlu kadı asker ve kadıların üzerindeydi, onlara nezaret ederdi. Bununla beraber onlar kendi işlerinde bağımsız olup doğrudan doğruya padişaha karşı sorumluydular. Öbür yandan Vezir-i Azam, Yeniçeri ağasına doğrudan doğruya emir verme yetkisine sahip değildir. Ağa doğrudan doğruya padişahtan emir alırdı. Bu suretle Vezir-i Azam'ın kontrolsüz bir şekilde devlet yetkilerini ve devlet kuvvetlerinin hepsine hükmetmesi tehlikesi bertaraf edilmiş, idarenin üç esas kolunda son söz padişaha bırakılmıştır. İdarenin bu üç esas kolu, öteki Orta Doğu devletlerinde görüldüğü gibi genel siyaset işlerinde vezaret, maliye işlerinden sorumlu defterdarlık ve kanunun uygulanmasıyla görevli kadı askerliktir. Bunun yanında merkezi hükümetin yazı işleri ve bürolarını temsil eden dördüncü bir sorumlu makam olarak nişancılık makamı vardır. Bu dört makam divanın asli üyeleridir. Fatih Kanunnamesi'ne göre padişah adına emir yazma yetkisi, genel işlerde vezir-i azama, maliyede defterdarlara, davalarda kadı askerlere verilmiştir. Onlar haftada 4 gün arz odasında padişahın huzuruna girip işleri arz ederler. Padişah yalnız vezirleri, kadı askerler, defterdar ve nişancıyı ayağa kalkarak kabul eder. Fatih kendisinden önce mevcut bulunan devlet teşkilatını ve teşrifatı bazı ilavelerle bir kanunname halinde tespit etmiş, yeni duruma göre bu müesseselere kesin şeklini vermiştir. Şunu da belirtmek yerinde olur ki, esasen İslami anlayışa yabancı olan bu davranış, yani sivil bir kanunname ilanı, Türk yasa ve töre devlet geleneğine bağlıdır. İmparatorluk kuran Türk ve Moğol hakanları kendi yasa ve törelerini tespit ve ilan ederlerdi. Devlete töre vermek onların en önemli egemenlik haklarından sayılırdı. İslam dünyasına girince Türk hükümdarları siyaset ve idarede nizam koyma hususunda mutlak yetkilerini bırakmadılar. Böylece şeriat yanında yalnız hükümdarın iradesinden doğan bir hukuk, örfi kanunlar meydana çıktı ve kanun alanı gittikçe genişledi. İslami anlamda asıl kanun daima şeriattı. Fakat bunun yanında kanun adıyla çıkarılan kurallar, bugünkü anlamda nizam ve tanzimler şeklinde yorumlanmıştır. Bununla beraber padişah sıfatıyla hükümdarın buna mutlak şekilde yetkili olduğu, ulemanın buna karışmaya hakkı olmadığı fikri, Osmanlılarda 17. yüzyıl başlarına kadar egemendi. Fatih bu yetkiye dayanarak birçok kanun ve yasakname çıkarmıştır. Bunlar padişah emirleri şeklinde ilan olunurdu. Bu suretle Fatih'in idare ve hukuk sisteminde mutlak ve merkeziyetçi otoritesini gerçekleştirmeyi hedefleyen önlemlerini açıklamış bulunuyoruz. İdare ve icra alanında mutlakiyetin en etkin aracı olan kul, parantez içinde gulam sistemini ileride, parantez içinde bakınız sayfa 205-216, Osmanlı devlet yapısının temel örgütü gulam sistemi ayrıca değinilecektir. Fatih'in kanunlarının ve nizamlarının uygulanmasında ve devlet çıkarlarıyla ilgili meselelerde fazlasıyla sert ve şiddetli hareket ettiği bizzat çağdaşları tarafından ifade edilmiştir. Kanunun uygulanmasında kendi oğulları için bile ayrıcalık tanımazdı. Kanunun ve adaletin tam yerine getirilmesi, sonuçta hükümdarın iradesinin ve otoritesinin tam uygulanması demekti. Bununla beraber özellikle mali sahada aldığı ve sert bir şekilde uyguladığı radikal önlemlerin, onun idaresine karşı derin bir hoşnutsuzluk yarattığı, ölümünde herkesin geniş bir nefes aldığı muhakkaktır. Sağlığında İstanbul Fatihine ve imparatorluğun enerjik kurucusuna karşı kimse karşı gelecek güçte değildi. O, ulemanın bazı girişimlerine karşı şiddetle tepki göstermiştir. Osmanlılarda saltanat değişikliğini düzenleyen bir kanun ve gelenek yoktu. Daha doğrusu eski Türk geleneğine göre hükümdar otoritesinin kaynağı Tanrı olduğundan bu otoriteyi kimin alacağını tayin etmekte Tanrı'ya ait bir iş sayılırdı. Bunu Tanrı'nın bağışlayacağı kut tayin etmeliydi. Bu sebepten veliaht tayini de mümkün değildi. 1. Mehmed'in veliaht tayin edilmesi istenen sonucu vermemiştir. Kardeşlerden her biri saltanata aynı derecede hak sahibi sayılırdı. Bir padişah ölünce kardeşler arasında mücadele kaçınılmaz bir halde ve bu durum bilhassa Bayezid'in oğulları ve torunları arasında devleti büyük buhranlara ve tehlikelere sürüklemişti. Müdeyyiler mağlup olunca yabancı hükümdarlar yanına kaçıp devlete daimi bir tehlike teşkil etmekteydiler. Bizans'a kaçan Osmanlı Şehzadesi Orhan, İstanbul surları üzerinde Fatih'e karşı savaşmıştı. Fatih tahta çıktığında henüz Mehmed'i olan kardeşi Ahmet'i nizam-ı alem uğruna boğdurmuştur. Sonraları kanunnamesinde sultan olan kardeşlerini nizam-ı alem için idam etmesinin caiz olduğunu ve ulemanın bunu caiz gördüğünü ifade etti. Bu aslında zorunlu bir kanun değildir. Nizam-ı alem için zaruret halinde cevaz verilen bir fiildi. Fatih bununla egemenliğin bölünmezliği ve devletin parçalanmazlığı prensiplerini her şeyin üstünde tuttuğunu göstermekteydi. Bu prensipler Cem ile Bayezid, daha sonra 2. Bayezid'in oğulları arasındaki mücadelelerde ortaya çıkacaktır. Askerin ve kamuoyunun onayladığı bu prensip, imparatorluğun birliğini korumaya yönelikti. 15. ve 16. yüzyıllarda nizam-ı alem için kardeş katlini zorunlu bir önlem diye kabul eden Osmanlı kamuoyu, 16. yüzyıl sonlarında artık bunu iyi görmeyecektir. Bir takım özel koşulların da yardımı ile ekberiyet, yani hanedanın sağ bulunan en yaşlı üyesinin saltanata geçmesi kuralı bir adet olarak yerleşecektir. Fatih'in mali önlemleri. Fatih'in maliye ve toprak üzerinde siyaseti de devrimci bir karakter taşır. İmparatorluğun kurulması için Fatih, memleketin kaynaklarını son kerteye kadar kullanmaya çalışmış, radikal önlemlere başvurmuş, bu durum ölümünde şiddetle patlak veren bir sosyal-siyasi gerginliğe neden olmuştur. Fatih'in aldığı başlıca mali önlemler şunlardır. 1. Para üzerindeki önlemleri. Yeni akçe çıkarmak ve eskisinin dolaşımını yasaklayarak kişiler elindeki eski akçeyi darphanelerde 5'te 1 eksiğine gerçek gümüş fiyatına almak. Her padişah tarafından cülusu sırasında uygulanan bu yöntemin 865, 875, 880 ve 886 Hicri yıllarında tekrarı memlekette büyük hoşnutsuzluk doğurmuştur. Bu suretle devlet nakit gümüş para üzerinden 5'te 1 vergi almış oluyordu. Bir de bu kanunu yürütmek için padişahın eyaletlere, şehirlere gönderdiği gümüş arayıcı, yasak kulları, evleri, tüccarın yüklerini, hanları araştırmaya ve buldukları eski gümüş sikkeleri hazine için almaya yetkiliydiler. Fatih'in gümüş para ayarını değiştirmesi yerli ve yabancı tacirlerin şikayetlerine neden olmuştur. 2. Tekerler. Fatih, tuz, sabun, mum gibi zaruri ihtiyaç maddelerini bölge bölge mukataaya, yani iltizama verme yöntemini ölçüsüz kullanmış, bundan hazine için büyük gelirler sağlamıştır. Onun bu mukatalara dair kanunları sert önlemler içermektedir. Aşık Paşazade, parantez içinde sayfa 198, bunları Osmanlı ülkesinde o zamana kadar görülmemiş zulümler olarak protesto eder. Aslen bir İtalyan Yahudisi olan Vezir Hekim Yakub'un bu kötü yenilikleri memlekete soktuğunu iddia eder. Fakat imparatorluk ölçüsünde hoşnutsuzluk doğuran başka mali bir önlem, vakıf ve mülk topraklarının büyük bir kısmının devlet toprakları, miri arazi haline sokulması, parantez içinde neshi ve timar olarak askeri sınıfa dağıtılmasıdır. Bu gibi toprakların çoğu aslında daha önce miri arazi olup çeşitli yollarla vakıf ve mülk haline gelmişti. Fatih bu gibi toprakların belge ve durumlarını araştırarak bazı esaslara göre bunları, parantez içinde mesela binası yıkılmış vakıfları, miri toprak haline getirdi. Tursun Bey'e göre bu suretle 20 bin, parantez içinde soru işareti, köy ve mezra devlete mal edilmiş ve timar sipahilerine dağıtılmıştır. Bu reformun asıl amacı kuşkusuz asker dirliklerini arttırmak, sefer için asker sağlamaktı. Bu reformun sonucu zarar gören geniş bir kitle, özellikle zaviye yöneten dervişler, o zaman Vezir-i Azam olan Karamani Mehmet Paşa'ya karşı kin beslemeye başladılar. Babasıyla arası açık olan Amasya valisi Şehzade Bayezid, karşı olanların toplanma merkezi haline geldi. Evkaf ve emlakın devletleştirilmesinden zarara uğrayanlar, özellikle ulema sınıfı, şeyhler, eski Türk-Müslüman aileleriydi. Osmanlı toplumunda nüfuzlu ve zengin ailelerin ellerindeki miri araziyi mülk ve vakıf haline çevirmeye çalıştıklarını, parantez içinde evladiye vakıfları, vakıf mütevellisi olarak kendi çocukları ve torunları için bu toprakları sağlam bir gelir kaynağı haline soktuklarını biliyoruz. Bizans devrinde aynı şekilde yerel senyörlerin ve manastırların devlet topraklarını pronijaları kendi tasarrufları altına sokmaya çalışmaları ve devletin buna karşı boşuna mücadele etmesi Osmanlılardaki bu akımla kıyaslanabilir. Ancak Fatih gibi mutlak otorite sahibi bir hükümdar böyle bir reforma girişebilirdi. Memlekette yaygın hoşnutsuzluğun, 2. Bayezid döneminde kökten karşı reformların derin sebebi de budur.